Ayrım 34, sayfa 119. Lozan Konferansı'nda ikinci safha ve çatışmalı günler. Konferans yeniden toplandı. Müzakereler 23 Nisan'da açıldı. 3 encümen yeniden kuruldu. Bu defa bu encümenlerden bir numaralısına İngiliz Sir Horace Rumbold, ikincisine Fransız General Pelle, üçüncüsüne de İtalyan May Montana başkanlık edeceklerdi. Konferansın bu safhası 23 Nisan'dan 24 Temmuz'a kadar tam 3 ay sürdü. Bu uzun ve mihnetli 3 ay İsmet Paşa ile Ankara'daki vekiller heyeti ve bu arada Gazi Mustafa Kemal için çok sıkıntılı geçti. Girilen ipler bazen kopacak gibi oldu. 1 Aralık İsmet Paşa'nın ya geri çekilmesi yahut onun Lozan'ı bırakıp geri dönmesi bir an meselesi haline geldi. Bu olayların ve mihnetli çekişmelerin hikayesi bugünkü Türk kuşakları için bilinmez. Çünkü bugünkü genç kuşaklar için Lozan artık geride kalmıştır. Onlar Lozan deyince artık tarihe mal olmuş bir barış antlaşmasının hatırasına bağlı kalmışlardır. Ama biz onun çileli ve mihnetli bedeli üstünde biraz durmalıyız. Lozan müzakereleri sırasında başvekil Rauf Bey'di. Rauf Bey'in bu müzakerelerde Türkiye'yi kendisini temsil etmesi hakkında bir arzu duyup duymadığı hakkında kesin bir belirti yoktur. Fakat İsmet Paşa'nın başmurahhaslığını meclisin oy birliğiyle onaylamasına rağmen, mecliste önemli bir mebuslar grubunun bu iş için Rauf Bey'i düşündükleri bilinmektedir. Rauf Bey oldukça kapalı bir kişiydi. Eski deniz kahramanlığı, eski İttihat ve Terakki komiteciliği ve Birinci Dünya Harbi'nde teşkilat-ı mahsusa denilen gizli teşkilat hizmetleriyle İran işlerindeki maceralı fakat verimsiz resmiyetçi ağırbaşlılığı bazen kararsızlıklar derecesine varırdı. Mustafa Kemal'in daima ağır basan şahsiyeti ise onun ve kabinesinin davranışları üstünde daima etkindi. Lozan müzakereleri boyunca Rauf Bey ve kabinesi çoğunluğunun görüşleri, karar çabaları ile bu güçlü faktör zaman zaman karşılaştı. İsmet Paşa'ya karşı Rauf Bey'in o sıralarda hemen daima kararsızlık ve direniş içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bunun için de Rauf Bey ve İsmet Paşa çekişmeleri Lozan'ın hikayesinde önemli bir yer alır. İsmet Paşa başvekilin Lozan'a yapılacak tebliğleri ve kendisine verilecek cevapları geciktirdiği, hükümete yaptığı müracaatlardan ve kendisine yapılan tebliğlerden devlet başkanını gereği gibi haberdar etmediği, başvekaletçe ve vekiller heyetince alınan kararların daha kendisinin haberi olmadan önce Lozan'a ulaştığı ve orada etrafa duyurulduğu kanısındadır. Düşünce ve tekliflerinin aynen Büyük Millet Meclisi reisine yani Gazi'ye ulaştırılmasını istemektedir. Hükümet Lozan'da kendisinin elde edebildiklerinden daha fazla bir şey kurtarabileceğini düşünüyor ve bunun için de konferansın kesilmesini göze alıyorsa kendisine açıkça bildirilmesini istiyordu. O zaman kendisinin hemen döneceğini ve vekiller heyetine durumu açıkladıktan sonra harp ve barış vadisinde sorumluluk mevkiinin sona ereceğini bildiriyordu. Çünkü İsmet Paşa bazı isteklerimizin elde edilmesinin kabil olmadığı kanısına varmıştı. Ona göre Karaağaç ve civarının Türkiye'ye bırakılması suretiyle Yunan tamirat meselesinin tasfiyesi bir zorunluluktur. Yunanlara para ödetmek müttefiklerce imkansız göründüğü gibi bütün müttefikler aradan çekildiği halde muhtemel muharebeyi kazandıktan sonra dahi para almak için ödeme imkanı olmadığından, parantez içinde yani bunu uygulamaya imkan verecek vasıtalar olmadığından, para ödetmek esasında direniş çıkmaz bir yoldur. Halbuki başvekil yahut hükümet müttefiklerle barış imzalayıp onları aradan çıkararak Yunanlılarla baş başa ve karşı karşıya kalmak gibi bir istek peşindeydi. Memleketimizi tahrip etmiş olan Yunanlılardan muazzam zaferimize rağmen tamirat bedelini istemekten sarf-ı nazar edemeyiz. İtilaf devletleri Yunanlıları bizimle karşı karşıya bıraksınlar. Biz onunla hesabımızı görürüz. Dipnot Nutuk sayfa 469 1927 baskısı. Başvekille İsmet Paşa'nın haberleşmelerinde pek kesin kelimeler kullanılmış olduğu da görülmektedir. Rauf Bey, İsmet Paşa'nın müzakereleri idare ediş tarzında beğenmiyordu. Vekiller heyetinde onu geri çağırmak bile oya konulmak istendi. Gazi der ki, gerçi ben İsmet Paşa'nın raporlarından ve vekiller heyeti kararlarından haberdar ediliyordum. Rauf Bey'in bu kararları tebliğ eden yazılarının tarzını kontrol etmiyordum. Fakat İsmet Paşa nihayet gene doğrudan doğruya Gazi'ye başvurur. Gazi müdahale eder, heyeti vekille toplantılarına katılır. Hatta direktifleri bizzat yazmaya başlar. Gene Gazi der ki, taraflara karşı aldığım vaziyet yumuşak olmadı. Bir tarafa hak vererek diğer tarafı susturmak sistemini de tatbik etmedim. Zaten başvekil de pek yumuşak görünmez. Vekiller heyetinin görüşünü İsmet Paşa'ya şu cümlelerle bildirir. Barışa engel olan esaslı ve askıdaki meseleler bizim için bir bütün teşkil etmektedir. Bu meselelerden herhangi biri hat bir şekil aldığı zaman fedakarlığa davet edilir ve bu fedakarlığı zorunlu görecek olursak Geri kalan meselelerin aynı şekilde zararımıza çözümlenmesi ihtimalini kuvvetle takviye ederiz. Cevap gerçi biraz karışıktı ama sonu uzlaştırıcı bir bildiriyle tamamlanır. İsmet Paşa'ya vekiller heyetinin de Yunanlılarla ayrı müzakerelerden fayda beklemediği, azami menfaat sağlayacak bir barış için konferansa son tekliflerin yapılması yetkisi verilir. Fakat Gazi'nin buna paralel emri cesaret verici değildir. İtilaf devletlerinin müzakereleri uzatarak bizi yıpratma gayretleri, İstanbul işgalinin uzamasından doğurduğu endişeler belirtilmekle beraber, acele ve ani tehditler karşısında tek meselede fedakarlığa gidilmeyip esas meseleleri karara bağlamaya, itilaf devletlerini ikna etmekten bahseder. İsmet Paşa için asıl zorlu günler ondan sonra başlar. Ama Gazi'nin İsmet Paşa'ya ayrıca ve kısa bir şifreli telgrafı da vardır. Tamiratı kabul etmek veya etmemekte direniş yoktur. Bu görüş kısaca tamirat bedelinden vazgeçmek demektir. İsmet Paşa ile vekiller heyetinin arasını açan başlıca mesele ise budur. Bu şifre 25 Mayıs 1923 tarihini taşır. İsmet Paşa'nın daha bu şifreyi almadan doğrudan doğruya Gazi'ye yazdığı şifre kesin ve kararlıdır. Vekiller heyetine geniş ve etraflı raporumu sundum. Hükümetle aramızda anlaşmazlık vardır. Mutabakat olmazsa dönmek mecburiyet ve kararındayım. Aynı tarihte müttefikler tamirat meselesinden vazgeçmek suretiyle Edirne'de Karaağaç ve civarının Türklere bırakılabileceğini kabul ettiklerini bildirdiler. Fakat gene 26 Mayıs tarihinde Rauf Bey'in İsmet Paşa'ya tebliği Gazi'ninkinden tamamen başkadır. Murahhaslar heyetinin Yunan tamiratı hakkındaki hareket hattı, vekiller heyetinin talimatını açıkça mugayir, parantez içinde aykırı görülmüştür. Aynı yazıda vekiller heyetinin güç durumda kaldığına da işaret edilerek, önemli meselelerin 3-4 gün zarfında neticelendirilmesi istenir. Görülüyor ki işler ve kararlar Gazi Mustafa Kemal ile vekiller heyeti ve İsmet Paşa arasında çekişmelidir. Fakat Gazi'nin cevapları İsmet Paşa'ya cesaret verici bazı cümle tertipleri de taşır. Mesela Gazi'nin 27 Mayıs tarihli telgrafında şu cümle vardır. Yunan tamirat meselesinde fedakarlığı kabul ettikten sonra diğer meseleleri birkaç gün zarfında neticelendirmek hakkının ihtiyarı parantez içinde tutulması yolunun seçilmesi mühimdir. Bu ise açıkça İsmet Paşa'yı kendi tuttuğu yolda desteklemek demektir. İsmet Paşa da Rauf Bey'e mali ve iktisadi meselelerde lehimize kararlar alınması suretiyle bu fedakarlığa katlanılacağı yolunda teminat verir. Tamirat meselelerinde kesin muvafakatimiz henüz karşı tarafa bildirilmediğinden talimat ister. 27 Mayıs tarihli bir uzun telgrafın son cümlesi şudur. Hasılı, barış meselesinin %95'i hallolunmuştur. Benden sonra deruhte buyuracak, parantez içinde bu işi benim yerime ele alacak, zat için müşkülat mahdut ve basittir. Bu aynı zamanda bir tehdittir. Yani İsmet Paşa tuttuğu yolda destek görmezse vazifesini terk edecektir. Rauf Bey de müşkül durumdadır. Gazi ise 29 Mayıs tarihiyle İsmet Paşa'ya sulh meselesinin azami derecede hallolunmuş olduğu yolunda verdiği bilgiler dolayısıyla memnuniyetini bildirir, gözlerinden öper ve başarılar diler. Bundan başka Ankara'da ayrıca Rauf Bey'in ve vekiller heyetinin bu mesele etrafında daha fazla direnmelerine mani olur. Dipnot Nutuk sayfa 147-1927 baskısı. Böylece fedakarlık göze alınmış, pürüz çözülmüştür. Ondan sonra konferansta müzakereler tabii yürüyüşünü takip eder. Daha ziyade teknik meseleler üzerinde çalışılır. Gerçi bu arada mesela kuponlar meselesinde İsmet Paşa ile vekiller heyeti arasında gene çatışmalar çıkar. Hatta İsmet Paşa bir aralık Rauf Bey'e şöyle yazar. Bütün hareket hattının bütün ayrıntıları ile Ankara'dan idaresi arzu ve eğilimi, müzakerelerin en faydalı şekilde idaresi ve hayırlı bir barışa varmak iktidarını murahhaslar heyetinin çalışma imkanları dışında bırakmaktadır. Parantez içinde yani buna mani olmaktadır. Hükümetçe tercih edilen bu şekil 93 seferinin parantez içinde 1877-1878 Osmanlı-Rus harbinin saraydan idaresi gibidir. Bize karşı ademi itimat parantez içinde güvensizlik ve ademi kifayetimiz parantez içinde yetersizliğimiz hakkında mütemadiyen ishar buyurulan parantez içinde açığa vurulan kanaat devam ettikçe bizim vasıtamızla barışa ulaşmak ihtimal haricindedir. Eğer Gazi'yi desteklemeseydi, İsmet Paşa'nın Lozan'a gönderilmesi gibi Lozan'da kalması ve barışı başarması imkanının da mevcut olamayacağı bütün bu yazışmalardan açıkça belli olmaktadır. Nitekim İsmet Paşa'nın 26 Haziran tarihiyle yazdığı yukarıdaki sözleri gene Gazi'yi aynı tarihle karşılar. Ona gene cesaret verir. Telgrafnamenizi okudum. Çok asabi yazılmıştır. Bunu icap ettirecek hiçbir düşünce, fikir ve muamele yoktur. Size haksız buldum. İçinde bulunduğunuz zorluklar ve mihnet takdir edilmektedir. Bunlar bundan sonra belki daha da artacaktır. Faaliyet sahanız sınırlı değildir. Metanetle ve çok soğukkanlılıkla işlerinizi iyi neticeye vardırmaya himmet buyurunuz. Gazi bu telgrafında aradaki kırgınlıklara Ankara değil, Lozan'da her gün hile çıkaranlar sebeptir şeklinde bir cümle de kullanmıştır. Bu da Lozan'da Türkler arasındaki ilişkilerde günümüze kadar süre gelen ve murahhas Rıza Nur Bey'den gazeteci Hüseyin Cahit'e kadar uzanan dedikodulara bir değinme olsa gerektir. Nihayet Temmuz ortalarında konferans sona erer. İsmet Paşa Ankara'dan imza yetkisi ister. Fakat bu sefer de başvekil bu isteğe cevap vermez. 3 gün geçer. 18 Temmuz'da İsmet Paşa Gazi'ye durumu bildirmek zorunda kalır. Gazi'ye bu müracaatında İsmet Paşa'nın kullandığı şu cümleler, içinde bulunduğu ruh halini ve sıkıntıyı belirtmek bakımından çok dikkat çekicidir. Eğer hükümet kabul ettiğimiz şeyin kesin olarak reddinde direniyorsa, bunu bizim yapmaklığımıza imkan yoktur. Düşüne düşüne benim bulduğum yol, İstanbul'daki komiserlere tebligat yapıp imza yetkisini bizden almaktır. Bu halde, gerçi bizim için dünya yüzünde görülmemiş bir skandal olur. Fakat vatanın yüksek menfaatleri şahsi düşüncelerin üstünde olduğundan milli hükümet kanaatini uygular. Hükümetten teşekkür beklemiyoruz. İşlerimizin muhasebesi millete ve tarihe bırakılmıştır. Fakat hükümet hala kararsızdır. Ama geciken cevabı Gazi artık kendisi bildirmek lüzumunu anlar, şu telgrafı çeker. Ankara 19.7.1339 parantez içinde 1923. Lozan'da İsmet Paşa Hazretlerine. 18 Temmuz 1339 tarihli telgrafnamenizi aldım. Hiç kimsede tereddüt yoktur. İhraz eylediğiniz, parantez içinde kazandığınız muvaffakiyeti en sıcak ve samimi duygularımızla tebrik ederek usulen vaz-ı imza olunduğunun, parantez içinde imzalandığının bildirilmesine muntazırız kardeşim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal. Görülüyor ki Lozan'da Türk Murahhas Heyeti Reisi'ne hükümetin bildirmesi lazım gelen imza yetkisini Gazi biraz da özel ve hatta gayri resmi hava taşıyan bu telgrafıyla bildirmiş olur. İsmet Paşa Lozan'da Gazi'den aldığı bu yetkiyi kullanmıştır. Böylece de büyük hesaplaşma bitmiştir. Bu sonuçta da ağırlığını teraziye koyan Mustafa Kemal'in rolü ve sorumluluk kabul derecesi onun diğer işlerinde olduğu gibi bu büyük hesaplaşmaya da kendi damgasını vurur. İsmet Paşa'ya gelince, o Lozan'da hayatının belki de en büyük kozunu oynadı. 8 ay süren çetin, pürüzlü, tehlikeli bir yolun hem şerefli hem mihnetli mücadelesini yaşadı. Nihayet düzlüğe çıktığı zamanki duyguları, geçtiği yolun bu mihnetlerini ne güzel canlandırır. Şu telgrafı okuyalım. Lozan 20 Temmuz 1339, parantez içinde 1923. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, her dar zamanımda Hızır gibi yetişirsin. 4-5 gündür çektiğim azabı tasavvur et. Büyük işler yapmış, yaptırmış bir adamsın. Sana bağlılığın bir kat daha artmıştır. Gözlerinden öperim pek sevgili aziz kardeşim, aziz şefim, İsmet.